Ayrım 25. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 307. 3. Bölüm. İlk başta bir sorun yok gibi görünüyordu. Rose ekonomi sınıfında oturuyordu ve uçaktan Libya sabahının kavurucu güneşine en son o çıktı. Modern beyaz terminal binasının gözlem terasından bir çift göz kendisini seçti ve dürbünle giriş kapısına yürümesini izledi. Birkaç saniye sonra dürbün indirildi ve Arapça birkaç sözcük mırıldanıldı. Rose terminalin klimalı serinliğine girdi. Pasaport kontrolünü bekleyen kuyruğun sonunda durdu. Memurlar her pasaportun her sayfasını dikkatle inceliyorlar, sahibinin yüzünü fotoğrafıyla uzun uzun karşılaştırıyorlar, arada sırada da önlerinde duran bir kitaba bakıyorlardı. Libya pasaportlu olanlar ayrı bir kuyruktaydılar. Uçağın sigara içilen bölümünde olan iki Amerikalı petrol mühendisi Rose'un arkasındaydılar. Rose'un memurun önüne varması 20 dakika sürdü. Yeşil üniformalı memur pasaportunu aldı, açtı, sonra önündeki bir kağıda baktı. Sonra yüzünün ifadesini değiştirmeden başını kaldırdı ve Rose'un arkasındaki birine baktı. Rose'un koluna dokundu biri. Döndü. Daha genç, saygılı ama sert bir yeşil üniformalı. Biraz geride de iki silahlı asker. "Genç subay İngilizce, lütfen benimle gelir misiniz?" dedi. "Bir aksilik mi var?" diye sordu Rose. İki Amerikalı susmuşlardı. Bir diktatörlükte bir yolcunun pasaport kuyruğundan alınması konuşmaları kesen bir olaydı. Genç subay uzanıp Rose'un pasaportunu aldı. "Şu taraftan lütfen." İki asker arkadan yaklaşıp Rose'un iki yanına geçtiler. Rose subayın ardından yürüdü. Askerler de hemen arkasından. Uzun bir koridora girdiler. Subay sol taraftaki bir kapıyı açıp Rose'a girmesini işaret etti. Askerler kapının iki yanında yerlerini aldılar. Subay Rose'un ardından içeri girip kapıyı kapattı. Pencereleri demir parmaklıklı çıplak beyaz bir odadaydılar. Odanın ortasındaki bir masa ile karşılıklı yerleştirilmiş iki iskemleden başka bir şey yoktu. Duvarda Muammer Kaddafi'nin bir portresi asılıydı. Rose iskemlelerden birine oturdu. Subay da karşısına oturup pasaportu incelemeye başladı. "Ne olduğunu anlamadım," dedi Rose. "Vizemi dün Valletta'daki sizin halk büronuzdan aldım." Subay elini tembelce sallayarak susmasını işaret etti. Rose sustu. Bir sinek uçtu önünden. 5 dakika geçti. Rose arkasındaki kapının açıldığını duydu. Genç subay başını kaldırdı, sonra ayağa fırlayıp selama durdu. Sonra hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı. "Sonunda gelebildiniz demek Bay Rose." İngiltere'nin iyi özel okullarında öğrenilebilecek bir İngilizce ile konuşulmuştu. Rose döndü. Tanıdığını belli etmedi ama adamın yüzünü MacCready'nin briefingi sırasında saatlerce inceleyip ezberlemişti. "Çok kurnazdır ve eğitimini burada yapmıştır," demişti MacCready. "Acımasız ve öldürücü. Hakim El Mansur'un karşısında çok dikkatli ol." Libya'nın dış haber alma başkanı resimlerden daha genç gösteriyordu. Rose'dan fazla yaşlı değildi zaten. Dosyasında 33 yaşında olduğu yazılıydı. Hakim El Mansur 1969'da Londra dışındaki özel Harrow okuluna giden 15 yaşında bir çocuktu. Babası Libya Kralı İdris'in sırdaşı olan çok varlıklı bir insandı. O yıl Bedevi kökenli Kaddafi adında pek bilinmeyen bir albay komutasındaki radikal genç subaylardan bir grup kral ülke dışındayken bir darbe yapmışlardı. Hemen halk cemahiriyesinin kurulduğu ilan edildi. Kral ve maiyeti servetleriyle birlikte Cenevre'ye kaçıp batıdan yardım istediler. Ancak yardım falan eden olmadı. Genç hakim ülkesindeki bu olaylardan çok etkilenmişti. Zaten babası ve onun politikasını kabul etmiyordu. Paris'teki bir yıl önceki ayaklanmalar ve radikal öğrencilerin neredeyse bir ihtilal yaratacak olmaları genç zihnini ateşlemişti. Tutuklu gençlerin radikal politikalara dönmeleri çok sık gözlenen bir şeydir. Genç Harrow'lu da ruhu ve vücuduyla buna bağlanmıştı artık. Hakim Harrow'dan ayrılıp sosyalist devrime katılmak üzere yurduna dönmesine izin verilmesi için Libya elçiliğini bir mektup bombardımanına tuttu. istekleri reddedildi. Ancak eski rejime bağlı bir diplomat Cenevre'deki babasına durumu bildirdi. Baba ile oğul arasında müthiş bir kıyamet koptu. Oğlan fikirlerinden vazgeçmiyordu. 17 yaşına gelince babası artık para göndermeyince Hakim el-Mansur Harrov'dan ayrıldı. Tripoli hükümetini bağlılığına inandırmaya çalışarak bir yıl süreyle Avrupa'da oradan oraya dolaştı. Ancak bu bağlılık istemlerinin hepsi de reddedilmişti. 1972'de görüşlerini değiştirdiğini söyleyerek babasıyla barıştı ve Cenevre'deki sürgün kralın maiyetine katıldı. Hakim oradayken bazı eski İngiliz özel güç subaylarının Kral İdris'in parasıyla Kaddafi'ye bir karşı darbe yapacaklarını öğrendi. Komandolar Cenova'dan kalkan Leonardo da Vinci yolcu gemisiyle Libya sahillerine çıkacaklardı. Amaçları Tripoli Hilton'u diye adlandırılan Tripoli'nin büyük cezaevini ele geçirmek, Kral İdris yanlısı olup Kaddafi'den nefret eden bütün çöl aşiretleri reislerini serbest bırakmaktı. Hakim el-Mansur bu planı hemen Libya'nın Paris elçiliğine bildirdi. Aslında plan CIA tarafından öğrenilmiş ve Amerika'nın isteğiyle İtalyan güvenlik güçleri olaya el koymuştu. Ancak el-Mansur'un bu jesti kendisine Paris Büyükelçiliği'nde uzun bir görüşme yapmayı sağlamıştı. Hakim Kaddafi'nin konuşmalarından çoğunu ve fikirlerini ezberlemişti. Onun bu heyecanı kendisiyle konuşan subaya da geçti ve hakim yurduna gönderildi. 2 yıl sonra da haber alma birliği olan muhaberatın başkan yardımcılığına yükselmişti. Kaddafi gençten çok hoşlanmış, yaşına bakmadan terfi ettirmişti. El-Mansur 1974 ile 1984 arasında İngiltere, Amerika ve Fransa'da Kaddafi adına görevler üstlendi. Kaddafi'nin ülke dışında oturan muhaliflerinden 3'ünü öldürdü. FKÖ ile yakın ilişkiler geliştirdi. El-Mansur Kara Eylül örgütünün hayranlık duyduğu plancısı Abu Hasan Salameh ile de yakın bir dostluk kurdu. 1979'da da bir gün nezlesi yüzünden sabah Salameh'le tenis oynayamamıştı. İsrail Mossad ajanları Münih olimpiyatlarında atletlerini öldüren bu kanlı katili de bir rastlantı sonucu o gün öldürmüşlerdi. Tel Aviv ekibi bir taşla az daha 2 kuş vuracaklarını hiç öğrenemedi. Kaddafi 1984'te el-Mansur'u tüm yabancı terör operasyonlarının başına geçirdi. 2 yıl sonra da Kaddafi Amerikan bomba ve roketleri altında sinir krizleri geçirirken el-Mansur'dan çok acele intikam almasını istedi. İngilizler bir sorun değildi. Olanak verildiği takdirde el-Mansur'un özel olarak hayvanlar diye adlandırdığı IRA İngiltere'de kan ve ölüm saçmaya hazırdı. Sorun aynı şeyi Amerika'da yapacak bir grup bulmaktaydı ve şimdi de bu İngiliz. Rose, benim vizem geçerli olduğuna göre bunun ne demek olduğunu sorabilir miyim dedi.
Elbette sorabilirsiniz Bay Rose. Bunun yanıtı çok basit. Libya'ya girmenize izin verilmiyor.
El-Mansur pencere önüne gidip ilerideki uçak bakım hangarlarına baktı. Ama neden? Vizem daha dün Valletta'dan verildi. Sakat bir yanı yok. Ben sadece yazacağım roman için araştırma yapmak istiyorum.
Lütfen Bay Rose, bu şaşkın masumluk numarasını bırakın artık. Siz İngiliz özel gücünün roman yazmaya başlamış eski bir askerisiniz. Şimdi de ülkemizi kitabınıza almak için buraya geldiğinizi söylüyorsunuz. Doğrusunu isterseniz ülkem hakkında hiç de hoş bir şeyler yazmayacağınızı tahmin ediyorum. Ve Libya halkı da ne yazık ki siz İngilizlerin kendi kendinizle alay etme duygunuzu paylaşmazlar. Hayır Bay Rose, burada kalamazsınız. Gelin Malta'ya döneceğiniz uçağa kadar size eşlik edeyim.
Adam Arapça bir şey söyleyince kapı açıldı. 2 asker içeri girdi. Biri Rose'un el çantasını aldı. El-Mansur masanın üstünden pasaportu aldı. Öteki asker 2 sivilin geçmesi için yana çekildi. El-Mansur Rose'u başka bir yoldan dışarı çıkardı. Libya uçağı harekete hazırdı. Bavulum dedi Rose.
Uçağa kondu bile Bay Rose.
Kiminle konuştuğumu öğrenebilir miyim?
Şu anda hiçbir şey öğrenemezsin dostum. Bana Bay Aziz diyebilirsiniz. Buradan nereye gideceksiniz bakalım?
Bilmiyorum dedi Rose. Yolun sonuna geldim sanırım.
Öyleyse bir tatil yapın dedi El Mansur. Kısa bir tatil. Neden Kıbrıs'a gitmiyorsunuz? Gayet güzel bir adadır. Şahsen ben yılın bu mevsiminde Trodos dağlarının serin havasına bayılırım. Maratassa Vadisi'nde Petulas'ın dışında çok sevimli bir otel vardır. Apollonia. Size orasını salık veririm. Orada o kadar ilginç insanlar bulunur ki. Yolunuz açık olsun Bay Rose.
Rose'un dönüşünde Valletta Havaalanı'nda SAS çavuşlarından birinin kendisini görmesi sadece şanstı. Onu bu kadar çabuk beklemiyorlardı. Her iki adam havaalanı otelinde bir oda tutmuşlar, dörder saatlik nöbetlerle beklemeye başlamışlardı. Nöbetçi olanı bir spor dergisi okurken Rose'un bir elinde bavulu, bir elinde çantasıyla gümrükten çıktığını gördü. Başını kaldırmadan Rose'un önünden geçip Kıbrıs Hava Yolları basasına doğru yürüdüğünü gördü. Hemen duvardaki telefona koşup otelde uyuyan arkadaşını uyandırdı. Arkadaşı da kent merkezinde olan McCready'ye durumu bildirdi. ''Neden bu kadar çabuk döndü ki?'' diye söylendi McCready.
''Bilmiyorum patron ama Danny Kıbrıs Hava Yolları masasında bir şey konuştuğunu söyledi.''
McCready tüm seçenekleri düşündü. Rose'un Tripoli'de birkaç gün kalıp Amerikalı teröristler için silah araştırması sonunda yakalanıp El Mansur tarafından sorguya çekilmesini istiyordu. Ama şimdi anlaşıldığına göre ülkeye alınmamıştı. Peki ama neden Kıbrıs? Onu bulup Tripoli'de neler olduğunu öğrenmeliydi. Ancak Rose kendisine kolaylıkla yaklaşılabilecek bir otelde kalmıyordu ki, yoluna devam ediyordu. Belki de kötü adamların kendisini gözetlediklerini sanıyordu.
Bill, Danny'ye onun peşini bırakmamasını söyle dedi. Ortalığın temiz olduğundan emin olunca Kıbrıs Hava Yolları'na git ve nereye gittiklerini öğrenmeye çalış. Sonra ikimize de aynı uçakta yer ayırt. Hatta bir sonraki uçakta da ayırt. Buradan oraya ne kadar da gidebileceğimi bilmiyorum.
Valletta'nın akşam trafiği berbat olduğu için McCready Havaalanı'na vardığında Lefkoşa uçağı kalkmıştı. Rose ve Danny uçaktaydılar. Bir sonraki uçak ancak ertesi gündü. McCready de havaalanı otelinde bir oda tuttu. Gece yarısı Danny'den bir telefon aldı.
''Merhaba amca, Lefkoşa Havaalanı otelindeyim. Yengem yattı.''
''Yorulmuş olmalı.'' dedi McCready. ''Otel iyi mi?''
''Evet, çok güzel. Odamız da çok güzel. 610.''
''Çok memnun oldum. Herhalde gelince ben de orada kalırım. Tatil nasıl geçiyor?''
''Çok iyi. Yengem yarın için bir araba kiraladı. Dağlara gideceğiz sanırım.''
''Harika.'' dedi McCready Doğu Akdeniz'deki yeğenine. ''Bana da bir oda ayırt. İlk fırsatta size katılırım. İyi geceler yavrum.''
McCready telefonu kapattı. ''Yarın dağa gidiyor.'' diye söylendi. ''Tripoli'de neler öğrendi acaba?''
''Bunu yarın öğreneceğiz patron. Danny her zamanki yere bir mesaj bırakır nasıl olsa.''
Uyuyacak zamanı kaçırmanın bir anlamı olmadığını bilen Bill, 30 saniye sonra uyumuştu bile. Bu meslekte insan uyumak için bir daha ne zaman fırsat bulacağını asla bilemezdi.
McCready'nin uçağı saat farkı nedeniyle bir saat geç olarak 11'de Kıbrıs'a indi. Aynı uçaktan inip kente aynı otobüsle gittilerse de Bill'den uzaktaydı. McCready lobideki bara oturdu. Bill de 610 numaralı odaya çıktı. Oda temizleniyordu. Bill kıza gülümsedi, tıraş makinesini unuttuğunu söyleyip banyoya girdi. Danny raporu sifon kapağının altına yapıştırmıştı. Bill banyodan çıktı, kızı yine selamlayıp cebinden çıkarmış oldu, tıraş makinesini gösterdi, aşağı indi. Lobideki tuvalette kağıdı McCready'ye verdi. McCready de bir bölmeye girip okudu.
Rose'un bağlantı kurmaya çalışmaması iyi olmuştu.
Danny'nin raporuna göre Valletta gümrük salonuna Rose'dan hemen sonra kendisini izleyen biri girmişti. Libyalı ajan Kıbrıs Hava Yolları uçağı kalkana kadar Rose'un ardından ayrılmamış ancak uçağa da binmemişti. Lefkoşa Havaalanı'nda kendisine herhalde Libya Halk Bürosu'ndan bir ajan daha bekliyordu. O da Rose'un ardından otele girmiş ve geceyi lobide geçirmişti. Rose her ikisini fark etmiş de olabilirdi. Ancak böyle bir işaret vermiş değildi. Danny ikisini de görmüş ve Rose'dan uzak durmuştu. Rose resepsiyondan ertesi sabah saat 7'de kiralık bir araba çağrılmasını istemişti. Daha sonra Danny de aynı şeyi yapmıştı.
Rose aynı zamanda adanın bir haritasını istemiş ve otel katibinden Trodos'a nasıl gidileceğini sormuştu. Danny raporun sonunda otelden 5'te çıkacağını, arabasını otoparkın çıkışını göreceği bir yere park edip Rose'un çıkışını bekleyeceğini söylüyordu. Libyalının onu dağlara kadar izleyip izlemeyeceğini bilmiyordu. Kendisi elinden geldiğince yakınında olacak, Rose bir yere girdiği zaman bir telefon bulup otelin lobisinden Bay Meldrum'u arayacaktı. MacCready lobiye dönüp İngiltere Büyükelçiliğini aradı. Az sonra gizli servis istasyon şefiyle konuşuyordu. Meslektaşını Londra'dan tanıdığından istediğini hemen elde etti. İyi Rumca konuşan sürücülü bir araba bir saat sonra emrinde olacaktı. Bay Meldrum'a telefon saat 12:10 geçe geldi. MacCready telefonu resepsiyon görevlisinden aldı. Yeniden amca yeğenli konuşmaya başladılar. ''Nasılsın bakalım yavrum? Sesini duyduğuma ne kadar sevindim bilemezsin.'' ''Merhaba amca, yengemle Pedulas köyü dışında dağın tepesindeki şahane bir otelde yemek yiyoruz. Adı Apollonia, çok güzel bir yer. Yengem burada kalmak isteyecek sanırım. Araba yolun solunda biraz sorun çıkarttığı için Pedulas'la Bay Demetrio'nun garajına bıraktım.'' ''Önemli değil, zeytinler nasıl?'' ''Burada zeytin falan yok amca, yalnızca elma ve kiraz bahçeleri var. Zeytinler aşağıda ovada yetişiyor.'' MacCready telefonu kapatıp tuvalete gitti. Billy de arkasından. Tuvaletteki tek kişinin çıkmasını bekledikten sonra konuştular. ''Danny iyi mi patron?'' ''Evet, Rose'u Trodos dağlarında bir otele kadar izlemiş. Rose oda tutmuş. Danny köyde Demetrio diye birinin garajında. Bizi orada bekleyecek. Esmer tenli Libyalı ajan burada kalmış. Herhalde Rose'un gitmesi gereken yere gittiğini görünce işi bitmiştir.'' ''Bizim arabamız az sonra burada olur. Sen el çantanı al ve bizi yolun yarım kilometre aşağısında bekle.'' Bay Meldrum'un arabası yarım saat sonra geldi. Her tarafı çarpılmış bir Ford Orion. Sürücüsü Lefkoşe istasyonundan Bertie Marks'tı ve genç adam iyi Rumca konuşuyordu. Billy yol kenarındaki bir ağacın gölgesinden alıp dağlara doğru yola çıktılar. Trudos dağlarının ortasındaki sevimli Pethulas köyüne vardıklarında akşam olmak üzereydi. Danny kendilerini garajın karşısındaki bir kahvede bekliyordu. Zavallı Bay Demetrio kiralık arabanın onarımını henüz bitirememişti. Danny arabayı onarılması yarım gün sürecek biçimde bozmaya dikkat etmişti. Danny Apollonia otelini gösterdi. Bill kararan havada çevresini profesyonel bir gözle inceledi. Sonunda otelin yemek terasını gören karşı yamacı gözlerine kestirdiler ve el çantalarını alıp kiraz bahçeleri arasında kayboldular. Birinde Marks'ın Lefkoşe'den getirdiği el telsizi vardı. Telsizlerden diğeri de MacCready'de kalacaktı. İki sis ajanı köyde buldukları küçük ve gösterişsiz bir otele yerleştiler. Rose Havaalanı otelinden çıktıktan sonra rahat bir yolculuk yapmış ve Apollonia'ya öğle saatinde varmıştı. Sas'ın gizli ajanlarının kendisini izlemekte olduğunu umuyordu. Bir akşam önce Malta'da pasaport ve gümrük işlemlerini bilerek geciktirmişti. Sonunda bir kişi dışında herkesin işlemi bitmişti. Sadece Libya muhaberatından soluk yüzlü genç kendisinden sonraya kalmıştı. Rose Hakim El Mansur'un kendisini izlettirdiğini o zaman fark etti. Sas ajanlarını çevresinde aramamış ve kendisine yaklaşmayacaklarını ummuştu. Tripoli'den gelen kuyruğu uçağa binmediği için Lefkoşe'de kendisini bir başkasının bekleyeceğini anladı. Öyle de olmuştu. Rose çok doğal davranmış ve gece deliksiz bir uyku uyumuştu. Libyalıyı Lefkoşe Havaalanı binasında görmüş ve onun da arkasında Sas ajanının olacağını umut etmişti. Rose elini ağırdan alıyor ama arkasına bakmıyor ve bağlantı kurmaya çalışmıyordu. Herhangi bir yerde kendisini gözetleyen bir Libyalı daha olabilirdi. Apollonia'da boş oda vardı. Belki de El Mansur sağlamıştı boş olmasını, bilemezdi. Çiçek açmış kiraz ağaçlarıyla kaplı vadiyi gören müthiş manzaralı bir odası vardı. Rose yemeğini direkler üstünde yapılmış ve vadiye bakan terasta yedi. Otelde kaç kişi olduğunu bilmiyordu ama yemek yiyen pek azdı. Köşede tek başına oturan kara saçlı yaşlıca bir adam garsonla İngilizce konuşuyordu. Kıbrıslı oldukları anlaşılan birkaç çift sadece yemeğe gelmiş olabilirlerdi. Rose terasa girerken çok güzel ve genç bir kadın çıkmak üzereydi. Rose dönüp arkasından bakmıştı. O mısır sarısı saçlarıyla herhalde Kıbrıslı değildi. Üç garson da hayranlıkla bakıyorlardı kadının ardından. Rose yemekten sonra odasına çıkıp biraz kestirdi. El Mansur'un imaları oyunun başladığını gösteriyorsa da artık bekleyip gözetlemekten başka yapacağı şey yoktu. Kendisi söyleneni yapmıştı. Bundan sonraki adımı Libyalılar atacaktı. Eğer işler çıkmaza girerse arkasında kendisine el verecek birkaç kişi olacağını umuyordu. Rose uyandığında destek kuvvetler yerlerini almışlardı. İki çavuş yamaçtaki kiraz ağaçları arasında taş bir kulübe bulmuşlardı. Kulübenin penceresinden 700 metre ötedeki otel tabak gibi görünüyordu. Güçlü dürbünleri yemek terasını 5 metre uzaklarına getirmişti. McCready'yi arayıp dağın öte tarafından kulübeye nasıl geleceğini anlattıklarında hava iyice kararıyordu. Marks arabayı Petulas'tan çıkardı ve tarif edilen yoldan Danny'nin beklediği yere kadar geldi. McCready arabadan inip Danny ile taş kulübeye gitti. Bill dürbününü McCready'ye uzattı. Terasta çepeçevre asılmış renkli ampuller yakılmıştı. Her masada da birkaç tane mum vardı. "Danny, yarın köylü giysileri gerekecek," dedi. "Bu üstümüzdekilerle buralarda uzun zaman dolaşamayız." McCready Marks'ı ertesi sabah millerce uzak bir köye gönderip yolda gördükleri köylülerin giydikleri tulumlardan aldırmaya karar verdi. Tarihleri varsa kulübeye kimse gelmezdi. Gerçekten de Mayıs ayında olduklarından henüz meyve toplama mevsimi başlamış değildi. Damı yarı yarıya çökmüş olan kulübenin terk edildiği belliydi. Her taraf toz toprak içindeydi. Her köşede sapları kırık kazma kürekler vardı. Haftalardır Ulster'in nemli çimenleri üstünde yatmış olan iki saz çavuşu için burası 4 yıldızlı otelden farksızdı. "Şuna bak hele," diye Bill dürbününü McCready'ye uzattı. Terasa otel tarafından bir kadın girmişti. Yüzü gülen bir garson hemen kendisine yer göstermeye koştu. Kadının üstünde basit ama çok şık beyaz bir elbise vardı. Teni güneşten bronza dönüşmüştü. Sarı saçları omuzlarına kadar iniyordu. Kadın oturdu ve herhalde bir içki ısmarladı. "Siz işinize bakın," dedi McCready. "Rouse nerede?" Çavuşlar sırıttılar. "Terasın üstündeki pencerelerden sağdan üçüncüsünde." McCready dürbünü o yana çevirdi. Pencerelerden hiçbirinin perdesi çekilmemişti. Birkaç tanesinde ışık yanıyordu. McCready beline bir havlu sarmış Rouse'un banyodan çıktığını gördü. Şimdiye kadar işler iyi gitmişti. Kötüler henüz ortaya çıkmış değillerdi. Terasta iki kişi daha vardı şimdi. Her iki elinde parıltılı yüzükler olan şişmanca levanten bir iş adamı ve bir köşede tek başına oturmuş menüyü inceleyen yaşlıca bir adam. McCready içini çekti. Yaşamı hep beklemekle geçmişti ve bundan hala nefret ediyordu. Dürbünü iade edip saatine baktı. 7:15. Marks'la yemek için köye dönmesine daha 2 saat vardı. Çavuşlar gözetlemeyi bütün gece sürdüreceklerdi. Bu işte ustaydılar. 25. ayrımın sonu. Sayfa 318.